Ayrım 40.
Plan ve düşünceleri arasındaki ayrılık açıkça görülmektedir. Bugün sadece Fransa'da temsilcileri, sadece Yahudiler olan borsacılarla milli bir politikanın istekleri arasında gizli bir anlaşma vardır. Almanya için ne büyük bir tehlike oluşturan durum bu anlaşmadır. Bu sebepten dolayı Fransa en çok korkacağımız düşmandır. Gitgide zencilerin seviyesine düşmekte olan bu millet, dünya hakimiyeti gayesine ulaşmak için Yahudilere tanıdığı kolaylıklar dolayısıyla Avrupa'da beyaz ırkın hayatını gizlice tehlikeye atmaktadır. Çünkü Avrupa'nın kalbi olan Ren üzerinde zenci kanının saldırısıyla meydana gelen buluşma, milletimizin bu ırsi düşmanının intikam hırsına uygun düştüğü kadar Yahudinin soğukkanlı hesaplarına da uyar. İşte Yahudi bu durumu Avrupa'nın tam merkezinde Avrupa kıtasını melezleştirmeye başlamak faaliyetinin bir vasıtası olarak kabul eder. Yahudi beyaz ırkı basit bir milletin kanı ile kirletip kendi hakimiyetinin temellerini atmaya çalışır. İntikam hırsından destek alan ve aynı zamanda Yahudilerin sistemli olarak yaptıkları rehberlikten de faydalanan Fransa'nın bugün Avrupa'da oynadığı rol beyaz ırkların varlıklarına karşı bir günah işlemektir. Böyle bir hareket günü geldiğinde ırk kanlarının kirletilmesini günah sayan bir ırkın intikam dolu düşüncelerini harekete geçirecektir. Almanya, Fransa'nın kendisi için oluşturduğu tehlike karşısında bütün hissi düşüncelerden sıyrılarak Fransa'nın işgal emellerine izin vermek ve razı olmak istemeyen bir millete elini uzatmak zorundadır. Avrupa'da Almanya için iki müttefik vardır ve bunlar İngiltere ile İtalya'dır. Eğer bugün Kasım ihtilalinden itibaren Almanya'nın politikasının ne şekilde idare edildiğini anlamak için geriye bir göz atılacak olursa, hükümetlerimizin devamlı olarak işledikleri akıl almaz hatalar karşısında ya başımız ellerimizin arasına alıp kendimizi ümitsizliğe terk etmekten ya da şiddet dolu nefretle isyan ederek böyle bir rejim aleyhinde mücadeleye girişmekten başka bir şey yapılamaz. Almanya'nın hareketlerinde hiçbir zaman şuursuz bir şey görülmemiştir. Çünkü Kasım ihtilali düşünebilen insanların akıl almaz davranışlarıyla başarıya ulaşmış ve böylece adi bir şekilde Fransa'nın yardım ve sevgisinin kazanılmasına çalışılmıştır. Ve bu hayalperestlerin ahmaklıkları ile her zaman Fransa'nın iyi dostu olmaya çalışıldı. Bu millet karşısında devamlı yerlere kadar eğiliyordu. Katil Fransa'nın kurnazca uyguladığı her hileli davranışta durumun değiştiğinin ilk işaretlerinin belirdiğine hükmediliyordu. Kulis arkasında bizim siyasetimizi idare edenler bu hatalı ve saçma sapan fikir ve düşüncelere hiçbir zaman katılmadılar. Çünkü onların gözünde Fransa'ya yaklaşma etkili bir anlaşma politikasını dinamitlemek için bir vasıtadan ibaretti. Onlar Fransa ve Fransa'nın da arkasında bulunanların uyguladıkları politikanın gayeleri hakkında hiçbir vakit bir şüpheye kapılmamışlardır. Bu kişilerin Almanya için yeni bir vaziyetin doğduğuna inanmış gibi görünmelerinin sebebi, milletimizin çıkarları açısından başka bir yol izlemesini önlemek içindir. Hiç şüphe yok ki İngiltere'yi bizim taraflarımıza gelecek için en iyi bir dost devlet olarak kabul ettirmek çok zor olacaktır. Almanya'da Yahudi basın milletimizin kinini devamlı şekilde İngiltere'nin üzerinde toplamayı becermiştir. Birçok kafasız Alman, Yahudilerin kurdukları tuzağa dünyada eşine rastlanmayan bir iyi niyetle düşmüştür. Herkes Alman deniz kuvvetlerinin tekrar dirilmesinden bahsedildi. Sömürgelerimizin elimizden alınmış olmaları şiddetle protesto edildi ve buraların tekrar ele geçirilmesi istendi. Bütün bu boş laflar adi Yahudilerin İngiltere'de ırktaşlarına ulaştırdıkları malzemeler olmuştur. Yahudinin etkili propagandası bu konuları sürekli olarak işledi. Bugün politikaya burunlarını sokan ahmak burjuvalar, şimdi Almanya'nın denizlere hakim olması için mücadele etmemizin söz konusu olmadığını üstü örtülü şekilde anlatmaya çalışıyorlar. Avrupa kıtasındaki durumumuzu sağlamlaştırmadan Alman milletinin gücünü bu amaç için harcamak savaştan önce bile büyük bir çılgınlık işti. İşte bugün böyle bir tasarının siyaset adına cinayet denilen ahmakça yapılmış işler arasına alınması gerekir. İpleri ellerinde tutan Yahudilerin milletimizi ikinci derecede meseleyi uyutmayı nasıl becerdiklerini, nasıl gösteri ve protesto mitingleri tertip ettiklerini ve bu arada Fransa'nın da milletimizin vücudundan yeni yeni parçalar koparıp bağımsızlığımızın temellerini sistemli bir şekilde nasıl oyduğunu görünce doğrusu gerçekten üzüntüye kapılıp ümitsizliğe düşülürdü. İşte bu arada bu günler sırasında Yahudilerin fevkalade bir şekilde idare etmeyi başardığı bir olaydan söz etmek istiyorum. Bu Güney Tirol meselesidir. Güney Tirol'ün geleceği belirlendiğinde yani 1914'ten 1918 Kasım'ına kadar ben bu ülkenin güçlü şekilde savunulacağı noktasında tavır almış olan kimseler arasındaydım. Yani ordu mensubuydum. Bu yıllar süresince gücümüzün yettiği ölçüde mücadele ettim. Evet, Güney Tirol elden kaçmasın diye değil, vatanın orasını da herhangi bir Alman ülkesi gibi elinde tutsun ve korusun diye mücadelemi sürdürdüm. O günlerde mücadeleye katılmayanlar, parlamentocular, parti siyaseti katip eden kötü ruhlu adamlardı. Biz ancak savaşın zaferle bitmesiyle Almanya'nın Güney Tirol'ü de koruyabileceğine inandığımız için savaşırken, bu hainler çıkardıkları rezalet ve teşvik ettikleri isyanlarla başarıyı tehlikeye düşürüyorlardı. Öylesine adi hareket ettiler ki en sonunda Siegfried arkasından bıçaklanarak yere serildi. Çünkü yakışıklı parlamentocular tarafından Viyana'da belediye Türkiye meydanında yahut Münih'te Feldherrnhes atılan komplocu ve sahte nutuklar Güney Tirol'ü Almanya için koruyamazdı. Bu hedefe ancak cephede savaşın orduyla ulaşılabilirdi. Oysa cephenin dağılıp bozulmasına yol açanlar diğer Alman toprakları için olduğu kadar Güney Tirol için de ihanet etmişlerdi. Güney Tirol meselesinin protestolar, konuşmalar, derneklerin barışsever yürüyüşleriyle çözümleneceğini sananlar ya kötü ruhlu heriflerdir veya küçük Alman burjuvalarıdır. Halbuki elden kaçıp giden yerlerin ne Tanrı'ya yalvarmayla ne de parlamentoya bağlanan ilahi ümitlerle tekrar kazanılmayacağını ve bunu sadece silah kuvvetini sağlayabileceğini kafalara sokmak gerekti. Bütün mesele kaybedilen toprakları silahlı olarak kimlerin tekrar kazanmak için hazır olduklarını bilmektedir. Samimiyetle ifade edebilirim ki parlamento gözdelerinden ve diğer liderlerden bazı müşavirlerden kurulu hücum kıtasını başına geçerek Güney Tirol'ün tekrar kazanılmasına katılacak kadar kendimde henüz kuvvet hissetmiyorum. Bu kadar ateş saçan bir protesto mitingin üzerinde birdenbire birkaç şarapnel patlasa buna sevinim sevinmeyeceğimi şeytan bilir. Zannederim ki kümese giren bir tilki tavukların bu kadar gıdaklamalarına fırsat vermez. Tavukların kendilerini korumak için kaçışmaları bu kadar gösterişli bir protesto mitinginin dağılmasından daha çabuk olamaz. Fakat bu işte daha da kötü olan husus bu kişilerin kendilerinin de kullandıkları vasıtalardan sonuç alınabileceğine inanmamalarıdır. O panayırı andıran mitinglerin ne kadar etkiden uzak olduğunu kendileri gayet iyi bilirler. Fakat bugün Güney Tirol'ün yeniden ele geçirilmesi hususunda çene çalmak, önceden onu koruma uğrunda savaşmaktan hiç şüphe yok ki daha kolay olduğu için bu adice davranışa yönelinmektedir. Herkes elinden geleni yapıyor. O günlerde biz kanlarımızı akıttık. Oysa bu şahsiyetsizler bugün gagalarını biliyorlar. İşin en tatlı tarafı Viyanalı Legistit çevrelerinin bugün Güney Tirol'ü isteyerek ayakları üzerlerine kalkmalarıdır. 7 yıl önce onların kutsal ve ünlü Habsburg hanedanları en alçak kimselere yakışacak bir ihanette bulunarak düşman devletlerin savaş zaferlerinin ödülü olarak Güney Tirol'ü işgal etmelerine yardım etmişti. O devirde bu çevreler hain hanedanlarının politikalarına yardımcı olmuşlardı. Bir Güney Tirol meselesine veya başka bir şeye bir tavuğun elmaya önem vermesi kadar hassasiyet gösteriyorlardı. Peki tabii ki bugün bu yerler için tekrar mücadeleye girişmek çok daha kolaydır. Çünkü bu kavga sadece manevi silah yapılmaktadır. Herhalde bir protesto mitinginde kalbimizi dolduran asil şevk ve nefreti ortaya koyarak boğaz yırtmak ve Ruhr'un işgali sırasında mesela köprüleri uçurmaktansa bir gazete için yazı yazarak yazar hevesine kapılmak pek tabii daha kolay bir iştir. Yahudi yayın organlarının 1918 tarihine kadar Rich'e karşı savaş durumunda bulunan İngiltere'nin sadık silah uşaklığını yaptıkları halde ani olarak kendi yollarını takip etmek alçaklığını göstermeleri nasıl açıklanabilir? Almanya'nın yok edilmesi İngiltere'nin değil özellikle Yahudilerin yararına uygun idi. Şimdi Japonya'nın ezilmesi İngiltere hükümetinin faydası çok Yahudi hakimiyetini bütün dünya üzerine hakim kılmak gayesini güden liderlerin geniş tasarlarına hizmet edecektir. İngiltere bu dünyada bütün üstlerini elde bulundurmak için bütün gücünü harcadığı anlarda Yahudi kendisine aynı dünyanın işgalini sağlayacak saldırıyı planlamaktaydı. Yahudiler Amerika Birleşik Devletleri'nin mali kaynaklarının hakimidirler. Her yıl 120 milyondan oluşan bir milletin üretim araçları Yahudilerin kontrolü altına biraz daha geçiyor. Yahudi Avrupa devletlerinin şimdiden kendi elinde güçsüz birer oyuncak durumunda olduklarını ve bunu Batı demokrasisi denilen şeyle veya Rus Bolşevikliğiyle doğrudan doğru elde ettiğinin farkındadırlar. Yahudileri fena halde kızdıracak mutlak surette bağımsız kalan kimselerin sayısı çok azdır. Yahudiler aldatıcı bir başarıyla kamuoyunu boğuyorlar ve onu gelecekteki üstünlüklerinin oyuncağı yapıyorlar. Milliyetlerinden uzak kalmış ve Yahudi sömürgesi olmuş ülkelerin büyük toplulukları arasında bulunan hala tek bir bağımsız devlet bulunuyorsa, Yahudinin bütün teşebbüsü en son dakikada etkisiz kalabilirdi. Çünkü Bolşevikleşmiş bir dünya ancak bütün dünyayı kucaklarsa var olabilir. Hala azmini ve milli üstünlüklerini koruyan bir tek devlet kalırsa Yahudinin kurmak istediği dünya imparatorluğu, yeryüzündeki bütün trenler gibi milli fikrin gücüyle yenilecekler ve yok olacaklardır. Yahudi 1000 yıl içinde dış şartlara uyum sağlayarak Avrupa milletlerinin temellerini yıkabilmiş ve onları artık belli bir soya dayanmayan melezler haline getirebilmişse de Japonya gibi Asyalı milli bir devleti aynı sonuca ulaştırmaya gücünün yetmediğini gayet iyi anlamıştır. Kendisini Asyalı sarı ırktan ayıran uçurumu dolduramayan Yahudi bugün İngiliz'i, Amerikalı'yı ve Fransız'ı taklit edebilir. Bundan dolayı aynı ırktan başka devletlerin yardımıyla tehlikeli bir düşmandan kurtulmak için milli olan Japon devletini parçalamaya teşebbüs ediyor. Gayesi de hükümet otoritesinden geri kalacak şeyin kendi ellerinde korunmasız kimseler üzerinde hüküm süren bir kudret haline gelmesidir. 1000 yıllık Yahudi milli Japon devletinin varlığından korkuyor. Bu devletin eskisini kendi diktatörlüğünün kurulmasını engel olarak görüyor. Bir zamanlar Almanya için yaptığını bugün Japonya için yapıyor. Başka devletleri Japonya'ya karşı kışkırtıyor. Japonya ile anlaşan İngiliz diplomasisinin rahat edeceği dakikada İngilizce çıkan Yahudi basının bu düşüşe karşı savaşı tavsiye etmesi ve ona karşı kahrolsun Japonya militarizmi ve emperyalizmi çığlıklarıyla demokratik prensipler adına bir imha savaşı hazırlaması mümkün olabiliyor. İşte İngiltere'de Yahudinin dikbaşlılığı bundan ileri geliyor. Yahudilerin bütün dünya için meydana getirdikleri tehlikeye karşı mücadele de bu ülkede başlayacaktır. Burada da Nasyonal Sosyalist Hareket en önemli görevlerden birini yerine getirmek durumunda kalacaktır. Nasyonal Sosyalizm yabancı milletlerin ne olduklarına dair milletimizin gözlerini açmalı ve ona şimdiki dünyanın gerçek düşmanının kim olduğunu hatırlatmalı. savaşmaktan geri kalmamalıdır. İnsanlığa kötülük yapan düşmanın üzerine herkesin hiddetini yöneltmeli ve bütün felaketlerimizin gerçek sebebinin ne olduğunu göstermeliyiz. Ülkemizin gerçek can düşmanının kim olduğunu bilmeli ve tarafımızdan bu düşman aleyhine idare edilen mücadele diğer milletlere savaşçı ve üstün bir insanlığın çıkarı uğrunda tutacakları yolu gösterecek yeni zamanlar müjdecisi bir yıldız olma özelliğini alacak şekilde hareket etmelidir. Akıl rehberimiz, irade kuvvetimiz olsun. Hareket ve davranışlarımızı emreden kutsal görev bize inanç ve mücadele gücü versin. 21. Bölüm Doğu Politikası. İki düşünce beni Almanya ile Rusya arasındaki ilişkileri bilhassa dikkatli bir şekilde incelemeye yöneltiyordu. Önce Alman dış politikasının en kesin şartları söz konusudur. Bu mesele genç Nasyonal Sosyalist Parti'nin basireti ve isabeti hakkında bir ölçü oluşturmaktadır. Bilhassa ikinci nokta itiraf etmeliyim ki çoğu kez içim acı bir endişe dolduruyor. Genç hareketimiz fertlerini oldukça sıradan insanlar ve başka ideolojilerin peşinden gidenler arasından seçip alır. Bununla birlikte bir adam üzerinde dış politikanın anlaşılması hususunda evvelce bağlı oldukları yerlerin siyasi ve doktrinal kararların ve zayıf fikirlerinin hala etki yapmaya devam etmesi normaldir. Bunların bu tür meselelere dair almış oldukları dersler ne kadar zararlı olurlarsa olsun sağduyu sayesinde hiç olmazsa kısmen de olsa o derslerin telafi edilmiş olması nadir değildir. O zaman evvelce etki yapan gücün yerine daha iyisinin konulması yeterlidir. Çok kere muhafaza edebildikleri iyi eğilimlerin ve canlı içgüdünün en iyi müttefikleri meydana getirdikleri görülür. Öte yandan terbiyesi olmayan ve mantıksız olan ve bununla beraber içgüdüsünün son kalıntılarını da objektiflik üzerinde feda etmiş bulunan bir adamı siyasi düşüncelerin içine çekebilmek çok daha zordur. Bizim aydın denilen çevrelerimize mensup olan kimseleri kendi çıkarları ve dışta milletlerinin çıkarları uğrunda tavır almaya yöneltmek çok zor bir iş teşkil ediyor. Bunların üzerinde yalnızca çok ilginç olan düşüncelerin ezici ağırlığı hüküm sürmez. Bunlar devamlılık içgüdüsünün hamlelerini izlemekte aşırı bir mahrumiyet içinde kalmışlardır. Nasyonal Sosyalist Hareket bu adamlarla çok zor mücadelelere katılmak zorunda bulunuyor. Bunlar üzücü mücadelelerdir. Çünkü bu adamlar ne yazık ki bütün acizliklerine rağmen her zaman fevkalade bir gurur ve büyüklük ile doludurlar. Bu yüzden başkalarına hatta kendilerinden daha yükseklerde olanlarla ilişkide bulunsalar bile buna rağmen yukarıdan bakmaya çalışıyorlar. Her şeyi herkesten iyi bilen bu mağrur kimseler soğukkanlılıkla bir şeyi incelemekten veya acizdirler. Halbuki dış politikada herhangi bir şeye teşebbüs veya herhangi bir şeyi ortaya çıkartmak için bu önemli bir şarttır. Bu çevreler bizim dış siyasetimizi büyük kötü şekilde idare ettikleri, milletimizin ırkçı menfaatlerini her türlü etkili müdafaadan uzaklaştırıp kendi garip ideolojisinin hizmetine soktukları için dış politikamızın en önemli meselesini yani Rusya'ya karşı olan durumumuzu taraflarımızın önünde bilhassa itinayla incelemeye kendimi mecbur görüyordum. Bunu herkesin anlaması için gerektiği gibi ve bu eserin çerçevesinin uygun olduğu derecede yapacağım. Bu nedenle aşağıdaki şu düşünceyi ileri süreceğim. Eğer dış siyaset ifadesinden bir milletin bütün dünya ile olan ilişkilerinin düzenlenmesini anlarsak bu düzenleme işi tamamen açık olaylara bağlı olur. Biz nasyonal sosyalistler ırkçı bir devletin dış politikası hakkında şu ilkeyi açıklayabiliriz. Irkçı devletin dış politikası bir tarafta nüfusun sayısı ve diğer taraftan toprağın genişliği ile orantılı yaşama gücüne sahip, doğru kanunlara uygun bir ilişki kurarak bu dünya üzerinde yaşama şartlarını sağlamalıdır. Bir milletin varlığını devam ettirmesi kendi topraklarının kaynakları ile sağlanır. Başka herhangi bir rejim asırlarca devam etse bile akla mantığa uymaz. Bu bir milletin için mahvolmak değilse bile sonuçta büyük zararlara sebep olur. Yeryüzünde yeterli olan bir toprak bir milletin yaşama hürriyetini sağlar. İskan edilen bir arazinin genişliği hakkında zamanın şartlarına ve tarım üretiminin nüfus sayısının önemine göre karar verebiliriz. Çünkü savaştan önce Almanya'nın İttifaklar Politikası bölümünde açıkladığımız gibi her devletin toprak genişliğinin önemine askeri ve siyasi bakımdan olan önemi de eklenir. Bir millet var olan toprağın genişliğiyle geçmişinin sağlandığını gördüğü zaman mevcut arazisinin güvenliğini garanti etmek mecburiyetindedir. Bu garanti devletin siyasi kudret ve kuvvetini toplamından doğar. Kuvvet ve kudret onun coğrafi durumunun askeri değerinin doğrudan bağlantılı sonucudur. Alman devleti kendi istikbalini ancak bir bütün dünya devleti sıfatıyla düşünebilir. 2000 yıla yakın bir zaman içinde az çok başarılı dış politika faaliyeti adını vermemiz gereken milletimizin çıkarlarının sağlanması açısından dünya tarihinde bir parçayı teşkil ediyorduk. Biz bile buna şahit olmuştuk. Çünkü 1914'ten 18'e kadar devam eden Büyük Milletler Mücadelesi, Alman milletinin dünya üzerinde varlığı için bir mücadeleden başka bir şey değildi. Biz bu olaya dünya savaşı diyoruz. Alman milleti bu kavgaya sözle bir dünya devleti gibi girdi. Sözde diyorum çünkü gerçekte bir dünya devleti değildi. 1914'te yüz ölçümü ile nüfusu arasında başka bir bağlantı olsaydı Almanya gerçekten büyük bir dünya devleti olacaktı ve savaş diğer sebepler göz önüne alınırsa uygun bir sonucu ulaşacaktı. İşin içine karışan olmasaydı ne gibi sonuçlar ortaya çıkacaktı bunu göstermek benim vazifem değildir. Buna niyetim de yoktur. Bununla birlikte hiç durumu abartmadan bütün sadeliğiyle izah etmeyi ve hiç olmazsa Nasyonal Sosyalist Parti içinde gerekli olanlar hakkında daha açık bir görüş için endişe verici zayıf noktalar üzerinde durmayı mutlaka gerekli sayıyorum. Bugün Almanya bir dünya devleti kıymeti değildir. Geçici askeri zaafımız ortadan kalksa bile artık böyle bir ünvanı iddia edemeyiz. Nüfusunun yüz ölçümü oranı bakımından şimdiki Alman Reichi gibi basit bir varlığın dünya üzerinde ne önemi olabilir? Dünyanın her parçasının yavaş yavaş bir devlete bağlandığı bu devirde bu devletlerden bazıları hemen hemen koca kıtaları kapsarlar. Başkenti ancak 500 kilometre kare olan günüş bir dünya devletinden söz etmeye imkan yoktur. Yalnız toprak görüşünü ele alırsak Alman topraklarının yüz ölçümü dünya devletleri adı verilen devletlere göre tamamen ortadan kaybolur. İngiltere bunun aksine bir örnek değil, ileri sürülmemelidir. Çünkü İngiliz anavatanı gerçekte İngiliz İmparatorluğu'nun büyük başkentinden ibarettir. Bu imparatorluk hemen hemen yeryüzünün dörtte birini kaplar. Bundan başka Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'yı, Çin'i birer devlet olarak kabul etmeliyiz. Burada öyle arazi şartları söz konusudur ki yüz ölçümleri şimdiki Alman İmparatorluğu toprağından 10 kat daha fazladır. Fransa bile bu devletler arasında sayılmalıdır. Ordusunu gittikçe artan bir ölçüyle büyük imparatorluğunun renkli toplumunun kaynakları sayesinde güçlendirmesinden başka, zenciler tarafından istilasının Avrupa toprakları üzerinde bir Afrika devletinin doğmasından gerçekten söz edilebilir bir biçimde süratle gelişmeler göstermesi de bunda rol oynuyor. Bugünkü Fransa'nın sömürge politikası eski Almanya'nın politikasıyla mukayese edilemez. Fransa'nın gelişmesi şimdi olduğu gibi 300 yıl daha devam edecek olursa, son Fransız kanı kurulmakta olan Afrikalı ve Avrupalı Menez devletinin içinde ortadan kalkacaktır. Rin'den Kongo'ya kadar uzanan bağımsız bir yerleşme arazisi şekil alacak ki bu saha devamlı bir melezleşme etkisi altında ağır ağır oluşan aşağı bir ırk ile dolu olacaktır. Fransız sömürge politikasını eski Alman politikasının ayıran özellik de işte budur. Alman sömürge politikası bütün yaptıklarımız gibi hep yarı tedbirlerden ibaretti. Ne Alman ırkın iskan toprakları genişletildi ne de canici olmakla beraber zenci kanına yönelerek Reich'in kuvvet ve kudretini takviye etmeye girişildi. Doğu Alman Afrikası'nı askaristleri bu yolda korkak bir tecrübe teşkil etmişlerdir. Gerçekte bu kuvvetler yalnızca sömürgenin savunmasına hizmet ettiler. Zenci askerleri Avrupa'da bir harekat alanına nakletmek fikri, 2. Dünya Savaşı sırasında imkansızlıklar istisna kabul edilirse, uygun fırsatların doğabileceği dikkate alınmadığından proje halinde bile hiçbir zaman var olmamıştır. Oysa bu husus öteden beri Fransızlar da sömürge hareketlerinin derin sebeplerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bugün yeryüzünde bir takım devletler görüyoruz ki, bazıları nüfuslarının sayısıyla Almanya'ya karşı üstün geliyorlar. Bu üstünlüklerinin belli başlı sebeplerini özellikle yüz ölçümlerinin genişliğinde buluyorlar. Alman İmparatorluğu ile diğer dünya devletleri arasındaki arazinin yüz ölçümü nüfusu bakımından mukayeseleri hiçbir zaman bize bugünkü kadar eşitsiz gelmemişti. Bir de 2000 yıl geriye tarihimizin başlangıcına gidilse o zamanlar taptaze bir millet idik. Harap olmak üzere bulunan büyük devletlerden oluşan bir dünyaya ateşli bir hamle ile giriyorduk. Bu devletlerden sonuncusuna Roma'yı yıkmaya yardım ettik. Bugün kuruluş halinde bulunan büyük ve kuvvetli devletlerden oluşmuş bir dünyada yaşıyoruz. Bunların arasında bizim kendi imparatorluğumuz her gün bütün önemini kaybedecek kadar sessizliğe sürüklenmektedir. Bu acı gerçeği sükunet ve soğukkanlılıkla göz önünde tutmamız gerekiyor. Nüfus çoğunluğu ve yüz ölçümü bakımından Alman İmparatorluğu ile diğer devletleri yüzyıllar arasındaki halleriyle takip etmemiz ve değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Biliyorum ki o zaman herkes bu konuşmaların başında söylediğim düşüncelere büyük bir üzüntü içinde varacaktır. Almanya artık bir dünya devleti değildir. Askeri durumunun kuvvetli veya zayıf olmasının bu hususta bir önemi de yoktur. Biz artık yeryüzünün başka hiçbir devletiyle mukayese edilemeyiz. Bu bizim dış siyasetimizin açıktan açığa alçakça bir hareketinin sonucudur. Belli bir gayeye bağlılığın ürünüdür. Kısaca her türlü sağduyunun ve her türlü var olma duygusunun yok olmasıdır. Eğer Nasyonal Sosyalist Hareket tarihin önünde milletimiz lehinde büyük ve kutsal görevin tasdik ve kabulünü gerçekten elde etmek isterse, yeryüzünde Alman milletinin gerçek durumunu tamamen ve köklü bir şekilde şimdiye kadar Alman milletinin dış politikasına rehberlik etmiş olan şuursuzluk ve basiretsizliklerle mücadeleye girişmelidir. O zaman geleneksel yanlış düşüncelere hiçbir önem ve değer bakmadan milletimizi bir araya toplamak cesaretini bulacak, onu şimdiki dar yapısından kurtaracak, yeni topraklara götürecek ve bu şekilde yeryüzünden kaybolma ya da başkalarının esareti altına girmek tehlikesinden uzaklaştıracak yola sokmalıyız. Nasyonel Sosyalist Hareket nüfusumuzun toplamı ile toprağımızın yüz ölçümü arasındaki dengesizliğini ortadan kaldırmaya, geçmişimizle hiçbir çıkar yolu olmayan şimdiki imkansızlığımız arasında var olan dengesizliği açıklamaya çalışmalıdır. Yüz ölçümü tıpkı geçinme kaynakları gibi siyasi kuvvet ve kudretin dayanma noktası kabul edilir. Bu yeryüzünde kutsal insanlığın koruyucuları olarak bizlerin çok büyük görevlerle yüklü bulunduğumuzu kabul etmeliyiz. Alman ırkının bilincini yeniden kazandırma hususunda ne kadar meşgul olur ve köpek, at ve kedi yetiştirmekten başka kendi kanımıza da biraz merhamet edersek bu görevi o kadar başarıyla yerine getirmiş oluruz. Şimdiye kadar takip edilen Alman dış politikasına beceriksiz ve kör basını verdiğim zaman bunun delilini bu politikanın hakikaten yokluğu ortaya koymaktadır. Eğer milletimiz fikir bakımından küçülmüşse ya da korkak bir duruma gelmişse yeryüzündeki mücadelesinin sonu bugün gözümüzün önünde bulunan sonuçlardan daha kötü olamazdı. Hatta savaştan önceki son 10 yıl içinde gelişme bizi bu konuda yanıltmamalıdır. Çünkü bir imparatorluğun tam olarak gücünü ölçmek mümkün değildir. Bu yalnız başka devletlerle karşılaştırılarak yapılabilir. Böyle bir karşılaştırma ise diğer devletlerin kuvvet ve kudretinin artması, daha muntazam ve daha önemli sonuçlara bağlı olduğunun bir delilini bize sunar. Bu şartlar altında Almanya dıştan görünen yükselişine rağmen gerçekte diğer devletlerden gittikçe daha çok uzaklaşıyor ve çok arkada kalıyordu. Sonuçta fark bizim zararımız olarak gelişiyordu. Hatta nüfus artışı bakımından da aradaki fark gittikçe büyüyordu. Milletimiz şüphe yok ki kahramanlık yönünden bu dünyada hiçbir milletten geri kalmamıştır. Her şey hesaba katılırsa milletimiz kendi varlığını devam ettirmek için yeryüzünde herhangi bir millete eşine rastlanmayan kan fedakarlığında bulunmuştur. Bu fedakarlıklar boşa gitmişse sebebi kötü kullanılmış olmalarıdır. Aynı düşünceyi takip ederek Almanya'nın bin yıllık tarihini ciddi olarak incelersek, onun bütün savaş ve sayısız kavgalarını hayalimizde bir geçit resmi yaptırdığımız ve şimdi meydana çıkmış kesin sonuçlarını tahlil ettiğimiz zaman bu kan denizinden yalnız 3 olayın yükseldiğini görürüz. Bu olayları dış politikada ve basit bir ifadeyle politikada basiretli bir hareketin sürekli unsurları gibi kabul edebiliriz. A. Doğu sınır bölgesinin kolonize edilmesi gibi bilhassa Boberistler tarafından yapılmıştır. B. Elbe'nin doğusundaki yerlerin ele geçirilmesi ve oralara nüfuz edilmesi. C. Prusya, Bromberg ve Hohenzeller'in devletleri tarafından meydana getirilen teşkilat ki yeni bir imparatorluğun modeli ve çekirdeğidir. Bu olaylar gelecek için verimli derslerle doludur. Dış siyasetimizin ilk iki büyük başarısı en geçerlileri olarak kalmıştır. Bunlar olmasaydı milletimiz tarihte hiçbir önemli rol oynayamayacaktı. Bunlar gittikçe artan nüfus ile araziyi uyumlu bir durumda bulundurmak için yapılmış ilk girişimlerdir. Ne yazık ki bizim Alman tarihçileri eskiler için emsalsiz bir önemi olan bu güçlü uygulamayı gerçek değerleriyle takdir edememişlerdir. Kahramanlıklar ve milletin geleceği açısından önemsiz kalmış birçok savaşlar ve kavgalar gerçekten bir felaket gibi düşünülmüştür. Siyasi faaliyetimiz üçüncü başarısında Prusya Devleti'nin kuruluşunda ve bundan sonra devlet hakkında özel bir anlayış doğuşunda Alman ordusunun mevcut hal ve şartlara uygun ve teşkilatlı bir şekil altındaki devamlılığının ve kendi kendisini savunma duygusunun rolü büyüktür. Ferdi müdafaa duygusunun milli savunma mecburiyeti hissine düşmesi devletin bu şeklinden ve bu düşüncesinden ileri gelmiştir. Kapsadığı ırkların çeşitli oluşunun ürünü olan ferdiyetçiliğin ifratı ile ayrılık içinde kalan Alman ırkı, Prusya ordusunun disiplini sayesinde çoktan beri kendisi için yabancı bir hale gelmiş olan teşkilat meselesinin hiç olmazsa bir kısmını tekrar kazandı. Başka ırklarda olan husus, bizim milli topluluğumuza askeri terbiye gibi suni bir yol ile telkin edilmiştir. Onun için mecburi olan askerliğin kaldırılması bizim için çok kötü sonuçlar yaratmıştır. Daha 10 Alman nesli askeri bir eğitim almadan, ırk ve felsefi düşüncelerin farkına varmadan müstakil birer fert haline getirilecek ve Alman ırkı artık bir uygarlık hübresinden ibaret kalacak ve sonunda temiz kanının son kalıntısı da içimizde mahvolup sönecektir. Irkımızın bin yıllık siyasi kazancını bizden çok düşmanlarımız daha iyi anlamış ve takdir etmişlerdir. Irkımızın en temiz milyonlarca evladını kapıp alan ve en sonunda sonuçsuz kalan eşsiz kahramanlıklar bugün kulaklarımızı hala uğuldatıyor. Milli kanın gereksiz yere tehlikeye atıldığı durum ve şartları ayırmak gereklidir. Biz nasyonal sosyalistler hiçbir şekilde bugünkü burjuva dünyamızın yersiz ve gürültülü vatanseverliğine iştirak etmemeliyiz. Bilhassa savaştan önceki son gelişmenin geleceğimizi az da olsa bir kayıt altına almış gibi düşünülmesinde dahi öldürücü bir tehlike vardır. Biz yeniden dış siyaset düşüncesinin şampiyonu olmalıyız. Evet, bizim geçmişten öğreneceğimiz şeylerin hepsi siyasi hareket ve işlerimize çifte birer hedef tespit etmektedir. Bu dış siyasetimizin gayesi olan toprak ve iç siyasetimizin gayesi olan yeni bir felsefi yol olacaktır. Toprak kazanmak davasının ahlak bakımından ne dereceye kadar doğru olduğunu tayin meselesi üzerinde kısaca duracağım. Sözde ırkçı devletlerde ortaya çıkan kendini beğenmiş gevezelikler çıkıyor. Alman ırkına 1918 haksızlığının telafi edilmesini tavsiye etmeye uğraşıyorlar. Ben şunu söyleyeceğim. 1914 yılına ait sınırları tekrar kazanmak iddiası siyasi bir hezeyandır. 1914'te Rich sınırlarının hiç de mantığa uygun olmadığı ayrı bir konudur. Bu sınırlar Alman milliyetine mensup bütün insanları kapsamıyordu. Bunlar bitmeyen mücadele sırasında geçici sınırlardır. Hatta bir kısmı da rastlantıdır. Burjuvalarımız geleceğe ait küçücük bir siyasi fikre sahip değildir. Onlar maziye hem de en yakın maziye kapanıp kalırlar. Başlarını arkaya çevirdikleri zaman bakışları kendi zamanlarından öteye uzanmaz. Bu adamların siyasi ufukları 1914'ten daha uzağa asla gitmez. Bir dünya savaşından 8 yıl sonra o zamanki Galipler İttifakı'nın hala bir birlik muhafaza edebilmesi ancak böyle açıklanabilir. Bu devletlerin hepsi zamanında Almanya'nın yıkılmasından istifade ettiler. Onlar bizim Rich'imizin mümkün olduğu kadar geniş bir bölümünü kalkınmaya karşı iyi bir garanti vasıtası görüyorlardı. Endişe içinde bulunan vicdanları ve ırkımızın varlığına karşı besledikleri korku bugün bile bu ittifak üyelerini bir arada tutan çimentodur. Biz kendilerini fikirlerinden caydırmak için bir şey yapmıyoruz. Hepsi yalnız başına saldırıya uğramaktan ve diğer müttefiklerin himayesini elden kaçırmaktan korkuyor. Her devlet bu parolanın kendisine ait olduğunu ve ondan tehlikeye düştüğünü hisseder. Böyle bir parola mantıksızdır. Irkımızın kanını tekrar tehlikeye sokmak zahmetine değmeyecektir. Bizim politikacılarımızın yarısı yalnız kurnaz unsurlardan oluşur. Bunlar onlarda hiç karakter yoktur. Hasılı ırkımıza düşmandırlar. Diğer yarısı ise aptal, zararsız ve naziktir. Devletlerin sınırları hakkında artık prensler ve prenslerin metresleri pazarlık yapmıyorlar. Diğer milletlere hükmeden insafsız kozmopolit Yahudi savaşıyor. Hiç kimse boğazına sarılan bu eli kılıca başvurmadan savuşturamaz. Milletleri esaret altına almaya çalışan beynelmiler dolaplara ve oyunlara bir hamlede meydan okuyabilmek ancak milli ihtirasın bir noktada toplanan kuvvetiyle mümkündür. Fakat böyle bir hareket kan dökülmeden meydana gelmez. Bu arada da belirteyim, Almanya'nın geleceği bu çeşit siyasi oyunların dışında en büyük fedakarlığı gerektirdiği kanaatini oluştursa da bu fedakarlık kavganın ona layık bir gaye uğrunda göze alınmasını gerekli kılar. 1914 yılının sınırları Alman milletinin geleceği için hiçbir değer taşımaz. Bunlar ne maziyi kurtarmak için bir teminattır ne de geleceği. Bu sınırlarla Alman milleti ne işbirliğini muhafaza edebilir ne de geçimini sağlayabilir. İngiltere ile aramızdaki mesafe 1914 sınırlarıyla kısaltılmayacaktır. Birleşik Amerika Devletleri'nin büyüklüğüne erişilmeyecektir.